Ayrım 20. Sayfa 261. Birinci Taktik Hava Kuvvet eski komutanı emekli korgeneral Erdoğan Öznal uyardı. İrtica devlete sızmaya devam ediyor. APO'ya Carlos taktiği uygulanmalı. 28 Şubat öncesi olaylarının yaşandığını belirten emekli korgeneral Erdoğan Öznal, karşımızda felaket bir tablo var. Cumhuriyet karşıtlarının kaymakamlık, valilik gibi görevlere gelmesi isteniyor diye konuştu. Öznal Paşa hiçbir vizyonu olmayan bu iktidarın tek dayanağı Avrupa Birliği'dir. Kazasız belasız 3 Ekim'e ulaşmayı istiyorlar. Avrupa Birliği hüsranla sonuçlandığı zaman Türkiye'de büyük değişimler olabilir dedi. İrtica devlete sızmaya devam ediyor. İrticai faaliyetlere sempatiyle bakanlara müsamaha gösteriliyor. Laik cumhuriyet karşıtları devlete sızıyor. İktidarın tek dayanağı AB'dir. AB hüsranla neticelendiğinde Türkiye'de çok önemli şeyler cereyan edebilir. Laik cumhuriyet aleyhtarı faaliyetler giderek artıyor. İrtica devlete sızmaya devam ediyor. Türkiye'de Sincan benzeri sayısız olaylar yaşanıyor. Tek eksik tarikatların, takkeli ve cübbelerin yemek için başbakanlığa gelmemiş olmasıdır. Bu sözler, bu vahim iddialar sıradan bir kişiye değil, Genelkurmay Hareket eski başkan vekili, 1. Taktik Hava Kuvvet eski komutanı, emekli korgeneral Erdoğan Öznal'a aitti. Gidişatın iyi olmadığına, ülkenin 28 Şubat öncesine döndüğüne işaret eden emekli korgeneral Erdoğan Öznal'la, irticai faaliyetlerden bölücü teröre, eğitimden politikaya, iktidarın icraatlarından TSK'nın uyarılarına kadar her alanda yaptığımız söyleşi sırasında, Türkiye'nin ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu bir kez daha anladık. Öznal Paşa'ya yönelttiğim sorular ve aldığım yanıtlar şöyleydi. Yaş kararına şerh anayasaya aykırıdır. Paşam, ordudan ihraçları öngörülen yaş kararlarının şerh konularak imzalanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakan veya Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yüksek Askeri Şura kararlarına şerh koymak anayasaya aykırıdır. Anayasa ismi üzerine bütün yasaları bağlayan çok yüksek bir kurumdur. Herkesi bağlar. O bakımdan şerh koymak anayasaya aykırıdır. Kesinlikle siz yasalara ve anayasaya bağlı olmak zorundasınız. Bunu beğenmeyebilir veya istemeyebilirsiniz. Fakat siz icracısınız, icranın başısınız. Şerh koyuyorum diyemezsiniz. Ben bunu uygulamıyorum diyemezsiniz. Ordudan ihraçlar yıllar süren ciddi araştırmalar, takipler sonucu gerçekleşmektedir. Refah Yolu iktidarını sona erdiren 28 Şubat hareketinin önde gelen isimlerinden emekli Tümgeneral Erol Özkasnağ'ın bu iktidar 28 Şubat'la önüne set çekilen zihniyetin kılık değiştirmişidir iddiasına ne diyorsunuz? Doğru. Neden doğru? Özkasnak Paşa'nın söylediği periyottaki siyasi iktidarın veya siyasi iktidar ortaklarından birinin davranışlarını şöyle alt alta yazın. Şimdiki iktidarın davranışlarını, eylemlerini, söylemlerini alt alta yazın, paralellik göreceksiniz. Değişmiş olan bir şey de yok. Özkasnak'ın dediği gibi kılık mılık değiştirmiş hali yok, tekrarı var. Şimdi hemen size 100 tane örnek sayarım. Türban olayından tutun Taksim'e camiye kadar. İçki yasalarından iç çamaşırı panolarının boyanmasına kadar. Tek değişiklik hocalar, tarikatlar başbakanlığa yemeğe gelmedi. Türbana döner, yöke döner. Görevdeki bazı paşalar tarafından zaman zaman yapılan uyarılarda irticai faaliyetlere dikkat çekiliyor. Siz böyle bir tehlike hissediyor musunuz? Hissediyorum. Tabii iktidarın hoşgörüsü var. İrticai faaliyetlere sempatiyle bakan insanlara, gruplara, kuruluşlara karşı bir müsamaha gösterildiğini söylemek mümkündür. Bu müsamaha örnekleri de her geçen gün artıyor. İrtica devlete sızmaya devam ediyor. Bu iktidarın bir ideolojisi yok. Tek birleştirici tarafı AB'dir, AB yoludur, AB üyeliğidir, AB heyecanıdır. Bu heyecan 3 Ekim'e kadar. Hüsranla neticelendiği takdirde Türkiye'de çok önemli şeyler cereyan edebilir. Nereye döner iktidar? Türbana döner, yöke döner, İmam Hatip liselerine döner, katsayıya döner. Hem baskı var hem de bir müdahale olacak. Adam diyor ki bana söz verdin. Siyasi istikrarı, buna bağlı olarak ekonomik istikrarı bozabilecek potansiyel tehditler var 3 Ekim'den sonra. Hele iktidarın buna dönmesi ki dönme olasılığı kuvvetlidir. Bakın yaşla başladılar, yök tasarısına geliyor. Üniversitelerin imam hatiplere açılmasına karşı çıkanların çocukların önünü kesiyorsunuz, doktor olmak, mimar olmak isteyenler var denilerek suçlanmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere İmam Hatip liselerine fakir fukara çocukları giriyor, burslar veriyorlar, yatacak, yiyecek, çeşitli imkanlar sağlıyorlar. Çocuklar ancak bu şekilde okutulabiliyorlar. Eğer aileler çocuklarını sadece din öğrenmeleri için oraya vermiş olsalardı, 1998 yılından 1999 yılına gelirken yapılan ufacık bir katsayı değişikliğiyle İmam Hatip liselerine bu kadar büyük bir kaçış olmazdı. Ben iyi niyetle yaklaşamam bu konulara. Nitekim rakamlar, sayılar art niyetin olduğunu ortaya çıkarıyor. Şimdi İmam Hatiplilere getirelim konuyu. Vali oldu, kaymakam oldu, belediye reisi oldu, şu oldu, bu oldu. Çok doğaldır kendi referanslarıyla kendi yetiştiği alanın önceliklerini ortaya koyarak karar vermesi, icraat yapması. Yani dinin referansları. İzinsiz faaliyet gösteren Kur'an kurslarına verilen kapatma cezalarının TCK'da yapılan değişikliklerle kaldırılması sizce uygun muydu? Cumhuriyetin temel niteliklerine uygun değil. Hayır, kapatmamak lazım. Kaçak işçi ithal ettin, al cezanı. Kaçak para bastın, al cezanı. Peki kaçak Kur'an kursu olunca niye ceza vermiyorsunuz? Bir defa Kur'an asilliğine yakışmıyor. Kur'an'ın büyüklüğü de yan yana gelmemesi lazım kaçak kelimesinin. Mevcut duyarsızlık belki böyle niyetleniyor. Ama iktidara karşı mevcut bir güvensizlik var. Bu açıdan bakmamız lazım. Bilmem kaç bin tane Kur'an kursu var. Gece kursu var, yaz kursu var. Ama gerçeklere, söylenenlere, ortaya çıkan olaylara baktığımızda maalesef Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle, temel nitelikleriyle bağdaşmayacak şekilde eğitim öğretim verildiği ortada. Kur'an kurslarındaki eğitim nasıl yürütülüyor bir inceleme yapılsın. Çok büyük ölçüde karşımıza felaket bir tablo çıkacak. Burada yapılan eğitim öğretimin Cumhuriyetin temel niteliklerine, temel referanslarımıza aykırı olduğu görülecek. İktidarın yeniden hortlayan PKK terörüne karşı aldığı önlemler sizce yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Bir kere Kasım'da 3. yılını dolduracak siyasi iktidarın PKK ile mücadele programının olduğunu zannetmiyorum. Olaylar da bunu gösteriyor zaten. PKK'yı bitirdim, PKK'yı %50 bitiririm arasında ekonomik, siyasal, sosyal ve mali açıdan dünya kadar fark var. Önce buna karar vereceksiniz. Karar verdikten sonra stratejiyi tespit edeceksiniz. Strateji çok önemli. Burada en önemli unsur bana göre PKK'nın silahlı gücünün öncelikle ortadan kaldırılmasıdır. Bu çok önemli. Eğer bunu yapabildiğiniz takdirde başarıya kolay gidersiniz. Silahlı güç ortadan kaldırılamazsa bu sorun çözülemez. Silahlı güç ortadan kaldırıldığında sorunun geri kalan kısmı çok kolaydır. ABD'nin bakış açısı değişti. Amerika-Türkiye ilişkileri sizce hangi aşamada seyrediyor? ABD'nin Türkiye'ye bakış açısında bir değişiklik var mı? Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısı değişti. Bir kere genelini saptayalım. Şöyle bir yuvarlak daire çizelim. Amerika'nın o dairede Türkiye'ye bakış açısı çok ince bir şeydir genelde. %1'lik, %2'lik bir bakış açısı vardır Amerika'nın Türkiye'ye karşı. Bu 1 Mart tezkeresinden sonra Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde güvenilmez bir ortak, güvenilmez bir müttefik, güvenirliği sürdürülemez bir müttefik, ne yapacağı belli olmayan bir müttefik. Dünyanın en büyük devletinin süper gücünün ayağına gidiyorsunuz. Merak etme, sana geçiş vereceğim diyorsunuz. Adam geliyor, 15 gün gemilerde binlerce, on binlerce insan 4. tümen bekliyor. Havaalanlarında ve limanlarımızda rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Siz ondan sonra hayır, gelemezsiniz diyorsunuz. Apo'ya Carlos taktiği. Paşam, sizin PKK terörü konusunda ciddi çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bölücü örgütü etkisiz hale getirmenin en önemli yolu nedir? Önce Apo'yu etkisiz duruma getirmektir. Carlos'a, yani çakal lakaplı dünyanın en azılı teröristlerinden biri, halen Fransa'da cezaevinde yatıyor. Ne yapılıyorsa Apo'ya da o yapılmalıdır. Carlos'tan kimin haberi var şimdi? Hiç kimsenin. Bugün terör olayının bitmesini istiyorsanız Abdullah Öcalan'ı etkisiz hale getirmelisiniz. Bu çok önemli. Nasıl etkisiz hale getirirsiniz? Avukatlarıyla görüşürmeyeceksiniz. Basında yer vermeyeceksiniz. Örgütüyle ilişkisini tamamen keseceksiniz. Unutturacaksınız onu. Yüzünü bile unutacak herkes. Tabii bir de yasal düzenlemeler var. İşin güvenlik boyutu var. Uluslararası boyutu var. Onun için dediğim gibi önce organize olacaksınız. Bir strateji kuracaksınız. CHP lideri Deniz Baykal uyardı. Ülke kardeş kavgasına sürükleniyor. Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunu tanımlanmasını ve PKK konusunda masaya oturmasını tarihi hata olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kardeş kavgasına sürüklenmek istenen Türkiye etnik ayrımcılık tuzağına düştü dedi. Tecrit edilmeli, teşhir edilmeli. CHP lideri Baykal, terörü ve şiddeti siyasi yöntem olarak kullananlara karşı ciddi tedbirler alınmalı. Bu kişiler etkisizleştirilmeli, tecrit edilmeli, teşhir edilmeli, dünyaya ilan edilmeli uyarısında bulundu. Başbakan tarihi bir hata yaptı. Türkiye etnik ayrımcılık tuzağına düştü. Ülkenin kardeş kavgasına sürüklenmesini önleyecek tedbirler alınmalı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'la Türk siyasetinde olup bitenleri, Türkiye'de yaşanan olayları, işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle Türk insanının ekonomik durumunu ve de ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un kendisine yönelik iddialarını enine boyuna konuştu. Ersoy olayını komplo ve kumpas olarak tanımlayan Baykal, günümüz Türkiye'si açısından ise hiç de iç açıcı tablo çizmedi. İşte CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelttiğimiz sorular ve aldığımız yanıtlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorunu sözüne büyük tepki gösterenlerin başında geldiniz. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Son dönemde terör olaylarının bütün dünyada yaygınlaşması, bugüne kadar terör konusunda çifte standart uygulayan Avrupa ülkelerine dahi yapışmıştır. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin maruz kaldığı Türkiye'ye yönelik terör konusunda bugüne kadar izledikleri politikayı sorgulama ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani dünyadaki şartlar, dünyadaki ortam Türkiye'ye yönelik terörün de artık reddedilmesi, ona karşı daha tutarlı, daha etkili bir tavır takılması doğrultusunda gelişmiştir. Şimdi böyle uluslararası bir ortam çıkıyor. Yani terörü nerede olursa olsun çifte standart kullanmayalım artık. Hep birlikte engelleyelim, buna fırsat vermeyelim duygusu ortaya çıkıyor. Dünyadaki ortam bu. Türkiye'ye baktığımız zaman son günlerde ortaya çıkan olaylar bu konuda bir büyük toplumsal tahrik yarattı. Yani Kuşadası'na, Çeşme'ye bomba atmadan demir yollarına mayın döşeme, yollara mayın döşeme girişimleri. Bütün bunlar birdenbire toplumu tedirgin etti ve bu soruna karşı bir büyük dayanışma ortaya çıktı. Türkiye tepkili, Avrupa tepkili. Bu ortamda yapılması gereken temel iş terörü şiddet tecrit etmektir. Hata yapıldı. PKK'ya pazarlığa açığız izlenimi verildi. Terörü ve şiddeti bir siyasi yöntem gibi kullanan odakları etkisizleştirme, tecrit etme, teşhir etme, dünyaya ilan etme bakımından en uygun noktaya girmişken yapılabilecek en mühim siyasi hata yapıldı. Ve bunlar sanki makul bir sorunun iyi niyetli takipçileriymiş gibi Kürt sorunu tanımlamasıyla o soruna isimler verdiler. O sorunu çözmek için işbirliği yapalım. Buna karşılık siz de terörden, şiddetten belli bir süre için olsa dahi vazgeçin. Böyle bir pazarlığa açığız izlenimleri verilerek, bunlar bir muhatap diye kabul edilerek bir meşru otorite haline dönüştürülme sonucunu doğuracak biçimde ilişkiler geliştirildi. Onlar da Türkiye'de resmi bir muhatap haline dönüşüyor olmanın havası içine girdiler. Bakın, bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanı çok ciddi bir uyarı yaptı. Bölücü terör birdenbire 90'lı yıllardaki düzeye çıktı ve C4 geçişi çok hızlandı dedi. Aylar önce daha ortada hiçbir terör yoktu. Şimdi ne oldu? Bir süre sonra terör başladı. Demek ki terör kullanarak seni masaya oturtmaya çalışıyorlar. Çok büyük tarihi bir hata yaptı bence başbakan. Hiç kuşku yok, tarihi hata yaptı. Türkiye'yi bu konuda en haklı, en güçlü olduğu noktada siyaseten sanki mahcubiye, suçluluk, eziklik içindeymiş gibi gösterecek bir sıkıntıya girdi ve çok yanlış oldu. Söylediklerinize bakılırsa Türkiye'de gidişat iç açıcı değil. Çünkü ülkenin etnik ayrımcılık tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan ya da böyle bir tehlikenin sinyallerinden söz ediyorsunuz. Yoksa ben mi öyle anladım? Türkiye Cumhuriyeti ırk devleti, kafatası devleti değildir. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor. Evet, Türkiye etnik ayrımcılık tuzağına düşmüş vaziyettedir. Bütün Türkiye'yi yöneten, ülkede sorumluluk sahibi herkesin dikkat etmesi gereken konu, etnik ayrımcılık tuzağına düşmekten ülkemizi korumaktır. Geride bıraktığımız 80 yılda bir ulusal bütünleşmeye doğru çok mesafe aldık. Önümüz de açık. Ben inanıyorum ki bütün bu şiddet, terör olayları karşısında doğru tavır takınırsak, önümüzdeki süreç içerisinde bunları da aşacağız. Hiç kuşku yok, aşacağız ve Türkiye bu etnik dağılmadan kendini çekip çıkaracak. Etnik dağılmayı demokrasinin gereği saymak kadar yanlış bir şey yok. Bir başka tuzak da bu. İki tane temel mesele var. Bunlardan biri Türkiye nasıl bir devlettir sorusuna verilen cevap. Şu açıkça görülüyor, Türkiye Cumhuriyeti bir ırk devleti değildir. Yani düşünün şimdi, Gürcü vatandaşlarımız hem Anadolu'nun kuzeydoğusunda hem İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da yarı yarıya. Kürt kökenli vatandaşlarımız hem Güneydoğu Anadolu'da, oradakinden belki daha fazla vatandaşımız İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de, her yerde. Ben Güneydoğu'da yaşayan her bir vatandaşın ayrı ayrı kişisel yararını ve menfaatini konuşuyorum. Bu konudaki duyarlılık onların her birisini korumak, sakınmak, sahiplenmek, onların ve çocuklarının huzurunu ve mutluluğunu, geleceğini güvence altına almak demektir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun ortadan kalkması Türkiye'nin her yerindeki insanların, çocuklarımızın geleceğinin kararması, huzurunun ortadan kalkması, Türkiye'nin çok büyük bir kardeş kavgasına sürüklenmesi demektir. Kardeş kavgası olmadan bölüverin Türkiye'yi. Böyle bir şey olur mu? Kardeş kavgası istemiyorsanız Türkiye'yi bölünüz. Zaman zaman AKP için hiçbir iktidar bu kadar şansa sahip olmadı deniliyor. Siz de aynı görüşte misiniz? AKP'nin sahip olduğu belirtilen şanslar sizce nelerdir? AKP dışında hiçbir iktidar böyle fırsat elde edemedi. AKP Türk siyasetinde olağanüstü bir tarihi fırsat elde etti. Yani bu fırsatların önemi şuradan kaynaklanıyor. 1. Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik iflas dönemi sonrası iktidara gelmesi. Türkiye çok büyük acılar yaşamış, 2 milyonu aşkın insan işinden olmuş. Türkiye'de ekonomi perişan olmuş, iş yerleri kapanmış, faizler artmış, borç yükselmiş ve insanların bekleyişleri düşmüş. Herkes aman ne olur, hiç fazla bir şey beklemiyoruz demiş. Bu noktada gelmek bir iktidar için çok büyük bir avantaj. 2. Geldiği noktada kendisinden önce iş başındaki hükümet çok önemli kararlar almış. O kararları almak tabii çok siyasi ağır bir bedel ödemek demektir ve o bedeli de ödemiştir. Ama alınan kararlar sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır. %70'in üzerindeki enflasyon %30'a düşmüş, bunlar daha gelmeden eski büyüme artı büyümeye dönmüş. %7 Türkiye kalkınma noktasına gelmiş. Ne zaman? Bunlar gelmeden önce. Dünya ile önemli bir ilişki içine girilmiş. Dünyada layık bir cumhuriyet olarak Türkiye'nin değeri birdenbire artmış. Yaşanan olaylar sonucu. Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir kritik noktaya gelinmiş. Önü açık olumlu sonuçlar, Orta Doğu'da yaşanan olaylar, Türkiye'nin alacağı kararları fevkalade değerli hale getirmiş. Şimdi böyle bir dönemde iktidar iş başına geldi. Gelmiş geçmiş hiçbir iktidar bu kadar büyük medya desteği alamadı. Maalesef gelinen nokta bu büyük şansın, bu kadar büyük avantajın doğru kullanılamadığını ortaya koyuyor. Kayıt dışı arttı, vergi adaleti yok. Ülkeyi yöneten politikacılar sık sık her şey iyiye gidiyor, ekonomiyi büyüttük, işsizliği azalttık, esnafın, vatandaşın yüzü gülmeye başladı diyorlar. Bu görüşlere katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız nedenini açar mısınız? AKP iktidarı Türkiye'nin çok önemli yapısal sorunlarını çözme doğrultusunda hiçbir kalıcı, yön verici siyaset yapmadı. Kayıt dışı ekonomi ortadan kaldırılmadı. Ne sosyal adalet, ne kalkınma, ne vergi adaleti sağlanamadı. Ne sağlık, ne sosyal güvenlik düzeltilemedi. Hiçbir şey yapılmadı. İktidar bu doğrultuda bir adım atıldı diyebilir mi? Türkiye'de bu 3 yıllık süreç sonucunda kayıt dışı azaldı diyebilir mi? Hayır, kayıt dışını arttıran bir iktidar Türkiye'nin bu en temel konusunu çözmeyecekse, bugün bu sorun çözülmeyecekse ne zaman çözülecek? Nasıl bir iktidar çözecek bunu? Bu iktidarın en önde gelen sorunu bu. Açıkçası 3 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonra yapılacağına dair bir de işaret yok. Çünkü iktidarda bulunan politikacıların zihniyeti o değil. Amaçlarının halkın tümünün değil, kendi tabanlarının sorununu çözümlemeye çalışmak olduğu açık seçik ortada. Baykal'dan ciddi uyarılar, devletin içi boşaltılıyor. Seçim meydanlarındaki sözlerini unutup sözünü etmedikleri işlerle uğraşıyorlar. Kamuda çılgınca kadrolaşma var, sadece bir şirkette bir gecede 332 müdür değişti. Yolsuzlukla mücadele için en temel konu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasıdır. İş adamı, bürokrat, siyasetçi üçgenini çökertmeden yolsuzlukların kökü kazınamaz. Gelin verdiğiniz sözü tutun, dokunulmazlıkları kaldıralım diyoruz, sesleri çıkmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'la yaptığımız söyleşinin dün yayınladığımız ilk bölümünde Kürt sorunu tanımlamasını, PKK ile mücadelenin ne durumda olduğunu, AKP iktidarının ekonomik politikası ve vergi sistemindeki çarpıklıkları ele almıştık. Türkiye'nin etnik ayrımcılık tuzağına düştüğünü, PKK'ya taviz verildiğini, ülkenin kardeş kavgasına sürüklenmek istendiğini, AKP'nin sahip olduğu şansı kullanamadığını, kayıt dışının arttığını, vergi adaleti olmadığını savunan Baykal, bugün yayınladığımız söyleşimizin diğer bölümünde ise önemli uyarılarda bulunuyordu. İşte CHP lideri Baykal'a sorduğumuz sorular ve verdiği yanıtlar. Nabza göre şerbet verdiler, ülkeyi IMF'ye teslim ettiler. AKP'li politikacıların iktidarda bulundukları 3 yıllık süre içerisinde seçim meydanlarında verdikleri sözleri yerine getirecek ciddi adımlar attığını söyleyebilir misiniz? Hayır söylenemez, her şey ortada. Seçim meydanlarında tutulmayacak vaatlerde bulunmak klasik Türk siyasetinin hastalığı. Vatandaş ne istiyor diye nabza göre şerbet verip her türlü vaadi yaparak iş başına geldikten sonra da bütün vaatlerini unuttular. Ülkeyi adeta IMF'ye teslim ettiler, Avrupa Birliği'ne teslim ettiler ve bunun sonucu olarak da seçim öncesinde halka yönelikken halka sahip çıkma iddiasıyla siyaset yaparak söylediklerini ihmal etme, inkar etme noktasına geldiler. Yani seçim meydanlarında verdikleri sözlerle değil, sözünü etmedikleri işlerle uğraşmaya başladılar. Bu ekonomide böyle oldu. Bunun dışında bütün konular, hizmetler, yolsuzluklarla mücadelede de böyle. Geçmiş dönemlerin yolsuzluğu ile uğraşmakla olmaz. Peki yolsuzlukla mücadelede olumlu adımlar atıldığı görüşünde değil misiniz? AKP'li politikacılar en fazla yolsuzlukla mücadele konusundaki başarılarıyla övünüyor. Kardeşim, yolsuzluklarla mücadele için en temel konu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması değil mi? Türkiye'de yolsuzlukların şu üçgene dayandığı artık çok açık. Bir iş adamı, iki bürokrat, üç siyasetçi. Bu üçü bir araya gelirse yolsuzluk olur. Şimdi bunlar geçmişte yolsuzluk yapmış olanlara karşı bir mücadeleyi götürüyoruz diye yolsuzluklarla mücadele ettiklerini kabul etmemizi istiyorlar. Sen yolsuzluklarla sadece geçmiş dönem yolsuzluklarıyla uğraşarak mücadele edemezsin ki. Sen de kendi hesabını ver. Başkalarını Yüce Divan'a veriyor. Kendileri Yüce Divan dosyası hazırlatıyor. Hiçbir siyasetçi yaptığı yolsuzluktan dolayı savcıdan, mahkemeden uzak durma şansına sahip olamaz. Bu konuda birlikte taahhütte bulunduk. Bundan daha da iddialısını yapacağım diye konuştu. Ne oldu? Hiçbir şey yok. 3 yıl geçti. Bir de bütün bunların ortaya koyduğu bir manzara var. Yani yolsuzluk mücadele, kayıt dışı ekonomi, tarım. Toplumun %40'ını oluşturan Türk çiftçisi perişan halde. Tarımdan söz etmişken Türk çiftçisinin içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Uygulanan tarım politikası hakkındaki düşünceleriniz nedir? Şimdi Türkiye öyle bir tarım politikası götürüyor ki çiftçiyi bitiriyor. Yani halkla teması olan, Anadolu'yla teması olan insanların bunu görmesi mümkün değil. Çiftçi dediğimiz toplumun %40'ına yakını. Çiftçi mahsulünü, buğdayını bu yıl geçen yılın altında verdi. Geçen yıl bir önceki yılın altında verdi. Yani 3. yıldır ki köylünün mahsulünü karşılıyorsa aldığı para, buna karşılık mazot olmak üzere bütün girdi fiyatları artıyor. Çiftçi yoksullaşıyor, bu çok açık. Şimdi bu bütün her kesimde yaşanan olay. Narenciye perişan oldu, patates perişan oldu, hububat perişan oldu, pamuk perişan oldu. İthalat patlıyor, cari açık 20 milyar dolara çıkacak diye herkes kaygı içinde. Maliye Bakanı'nın kendisi için af çıkardığı başka ülke var mı? Bir konuşmanızda devlette çılgın bir kadrolaşma var iddiasında bulunmuşsunuz. Bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz? Tabii, kadrolaşma, kendi adamlarını kollama, kendi yakınlarına fırsat verme. Yani düşünün, bir maliye bakanı dünyanın neresinde defalarca kendisi için af çıkarır. Yani bunu hiçbir yerde düşünmek, tasavvur etmek mümkün değil. Bir maliye bakanı kendisi için durup durup boyuna af çıkarıyor. Yani çünkü bir afla iki afla halledilebilir gibi değil durum. Böylece kendi yakınlarına imkan sağlayan bir zihniyet. Konya'da bir gecede 332 ilkokul müdürü değiştirildi. Türkiye'nin bütün kritik noktalarını değiştiriyorlar. Adli tıbbından talim terbiyeye kadar gece yarısı bir darbe yapıyor, devletin içini boşaltıyor, kendi anlayışına, dünya görüşlerine yönelik kadrolaşmayı Türkiye'ye dayatıyorlar. Yani tabii bu çok sağlıksız bir iş. Din istismarına dayalı siyaseti yaşayıp zararını belki de çekip sonra tamam kardeşim teşekkür ederim diye noktalandırdığı anda Türkiye'de demokrasi örnek bir demokrasi olarak kendini kanıtlamış olacak. Bu çok önemli bir olaydır. 1/3'lük oyla 2/3'lük çoğunluk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin eleştirilerine zaman zaman bizim arkamızda halk var, onların arkasında kim var karşılığını veriyor. Sizce tek başına iktidara gelen bir parti bu görüşü savunmakta haklı değil mi? Bugünkü iktidar toplumun 1/3'ünün oyuyla iş başına geldi. Tabii ülkenin seçim yaparken içinde bulunduğu ortama, seçim kanununun sağladığı fırsatlar, çeşitli siyasi rastlantılar 1/3'lük bir oyla parlamentoda 2/3'lük çoğunluk sağlama fırsatını size vermiş olabilir. Bu söylediğim olayların sonucunda ve bu durum karşısında toplum benim arkamda, halk beni destekliyor iddiasıyla yola çıkmanız mümkün değil. Bunun altında neyin yattığı ta başlangıcından belli. Şimdi neyin yattığı ise ilk seçimde görülecektir. Türkiye'nin yapılandırılmasını yeniden şekillendirecekler. Anayasa Mahkemesi'ne meclisten üye seçecekler. Ne oluyor bunun sonucu? Üniversiteyle kavga ediyor, devletin kurumlarıyla kavgaya giriyor. Neye dayanarak bu kavgaya giriyorsun? Arkamda %34 oy var. %34 seçmenin %34'ü. Sandık başına gitmeyenlere baktığın zaman %25'e falan düşüyor. Toplumun 1/4'üyle parlamentoda çoğunluğu teslim ediyorsun ve ondan sonra her şeyi ben düzenleyeyim. Olur mu böyle şey? Bu iktidar başarısız oldukça radikalleşir. Toplumdan iyice koparlar, iyice itici olurlar, iyice kırıcı olurlar. Şimdi bu süreç yaşanıyor. Türkiye'nin rotasının değiştirilmek istendiği bir süreç. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça o rota değiştirilmeyecek. Baykal'dan ciddi uyarılar. Gidişat iyi değil. Türkiye'nin rotası değiştirilmek isteniyor. Toplumda çok ciddi rahatsızlık var. Memur zammı bu iktidarın amacının açlığa son vermek olmadığını gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'la yaptığımız röportajın bugünkü son bölümünde irticai faaliyetlerin arttığına yönelik uyarılar, CHP-DSP bütünleşmesinin ya da seçim ittifakının düşünülüp düşünülmediğini ve de memur zamlarını konuştu. İşte bu konularda Baykal'a yönelttiğimiz sorular ve verdiğimiz yanıtlar. Bu tehlikeli gidişe halkla birlikte dur diyeceğiz. Bazı başılar zaman zaman yaptığı uyarılarda irticai faaliyetlerin yoğunlaştığına dikkat çekiyor. Cumhuriyet'in birçok kurumundan da benzeri uyarılar geliyor. Bunlara katılıyor musunuz? Bu söylenenler benim de duyduğum tedirginliği ortaya koyuyor. Ve bu tedirginliğin çok değişik çevrelerde günlük hayatın içinde dile getirildiğini tahmin ediyorum, biliyorum. Bu gidiş gidiş değil. Türkiye'nin rotası değiştirilmek isteniyor. Çok ciddi rahatsızlıklar var. Ancak bu tehlike, bu tehdit aşılacak, demokrasiyle aşılacak. Bu gidişe halkla birlikte, halkla el ele dur diyeceğiz. Memur maaş zammı amaçlarının açlığa çözüm bulmak olmadığını gösterdi. Hükümetin memura yaptığı yıllık %5 oranındaki zammı nasıl karşılıyorsunuz? Sizce 6 aylığı %2,5 olan bir zam yeterli mi? Anlayacağınız açlığa son vaadiyle iktidara gelenler memura açlığa devam demiştir. Çünkü bu yapılan günlerdir devam eden hareketli tartışmalı görüşmeler sonucu memura yapılan zam bir tüp gaz parası bile değildir. Ayrıca iyi hesaplandığında yıllık %5 olduğu belirtilen bu zammın yılın ortalamasında %4'e indiği ortaya çıkar. Kısacası bunların iktidara geliş amacının insanları açlıktan kurtarmak olmadığı bir kez daha anlaşıldı. Bunlar halkın tümünü değil bir bölümünü ilgilendiren sorunlara çözüm arıyor. Türban gibi, İmam Hatip gibi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ülkede büyük gerilim yaratır. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Cumhurbaşkanlığı konusunda ana muhalefet lideri olarak düşünceleriniz nedir? Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı çok ciddi gerginliğe yol açar. Tarifi mümkün olmayacak kadar büyük gerginliğe. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olma işini, sonrasında yaşanabilecek büyük gerilimleri, bu gerilimlerin neden olacağı olumsuzlukları düşünerek çok iyi hesap etmeliler. Bize düşen sorumluluk dar partici anlayışın dışına çıkmak. Türkiye'de seçim kanunu bu konudaki gerçekler ortada. Burada temel gerçek oyların bölünmemesi lazım. Bir araya gelebilecek olan bütün çevrelerin bir sorumluluk duygusuyla bunu değerlendirmesi lazım. Ben bunu sadece şu parti bu parti olarak değil, Türkiye'de bu gidişat karşısında rahatsız olan bütün vatandaşları kapsayacak bir dayanışma diye düşünüyorum. Yani olayı bir sağ sol ekseninde problem diye de görmüyorum. Az önce konuştuğumuz konular her iyi niyetli vatandaşı rahatsız edecek gelişmeler. Ben inanıyorum ki bu doğrultuda eğer bir şey yapılması gerekiyorsa o Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızın bu konudaki duygularına büyük değer veriyoruz. Ve hiçbir partizanca zorlama, dayatma anlayışı içine girmeden bir büyük sorumluluk duygusuyla Türkiye'yi bu gidişattan kurtaracak bir dayanışmayı toplumun bütün kesimleriyle gerçekleştirmeye açık duruyoruz. Bir büyük dayanışmaya ihtiyaç var Türkiye'de. Bu gidişat karşısında birbirimize güç katarak birlikte bir şey yapmamız lazım. Türkiye'nin seçim gerçekleri ortada. İki partili bir siyasi yapıyla işliyor. Ve orada bize düşen sorumluluk dar parti anlayışının dışında. Türkiye'yi sahiplenme anlayışıdır. Bunun bilincindeyim. Onun gereğini yapmaya açık duruyorum. Bu konuda bir büyük dayanışmayı el birliğiyle gerçekleştirmemiz lazım.